Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 25'te 1401, Hicri Kameri 22 Cemadüs-Sani 1444, Miladi 15 Ocak 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye-Suriye ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve kalıcı öteli isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamini.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Petrol Bakanlığı'na enerji rezervi için talimat verdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Filistin'i, Filistinlileri ve direnişi kudretle desteklemeye devam edeceğini söyledi. Rus yapımı Su-35 savaş uçakları 3 ay sonra Tahran'da olacak. Türkiye'de yeni anket sonuçlarına göre CHP AK Parti'yi geçti. Siyonist işgalciler bir Filistinli daha şehit etti. Ve Suudi Arabistan hac için yeni şart ileri sürdü. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Petrol Bakanlığı'na enerji rezervi için talimat verdi. Bugün İran Milli Petrol firmasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Petrol Bakanlığı'nın doğalgaz ve petrol rezervi için girişimde bulunması gerektiğini belirtti. Ziyaret sırasında reisi doğalgazın doğru dağıtım çabalarını doğru tüketimin tamamladığına vurgu yaptı. Reisi ziyaretinin ardından kışta sürdürülebilir yakıt tedariki özel çalışma grubu toplantısına katılarak Petrol Bakanı Milli Doğalgaz Firması yetkililerine İran'da etkili olan soğuk hava şartlarına göre doğalgaz dağıtımının doğru yönetimi için yoğun çabalarından dolayı teşekkür etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Suriye'deki Filistin direnişinin çeşitli üyeleriyle yaptığı görüşmede İran'ın Filistin'i, halkın ve direnişini güçlü şekilde ve kuvvetle desteklemeye devam edeceğini yüksek sesle ilan ediyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, cumartesi gecesi Suriye ziyareti sırasında çok sayıda yetkili ve çeşitli Filistinli direniş gruplarının önde gelen üyeleriyle samimi bir toplantıda bir araya geldi. Yapılan görüşmenin başında İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani, Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyetin yanı sıra toplantıda hazır bulunan Filistinli misafirleri karşıladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Şam'daki Filistin direniş gruplarıyla yaptığı görüşmede, Filistin meselesi İslam dünyasının en önemli meselesidir ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar Filistin İslam dünyasının birinci meselesi olmaya devam edecektir, dedi. Emir Abdullahyan, Amerika ve onun müttefikleri yıllarca Oslo Anlaşması, Büyük Orta Doğu Planı, Yüzyılın Anlaşması veya İbrahim Anlaşması gibi çeşitli projeleri gündeme getirdi. Ama Filistin halkı ve direnişi örnek bir birlik göstererek bu planları tarihin çöplüğüne gönderdi ifadesini kullandı. Kudüs'ün kılıcı harekatının Filistin direnişinin devam ettiğini kanıtladığını belirten Emir Abdullahyan, Dünya Kupası bile Filistin meselesinin yaşadığını ve Arap-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin hiçbir değeri olmadığını gösterdi diye konuştu.
İran'ın Zencan Eyaleti Ekonomi ve Mali Genel Müdürü Muhammed Rıza Nadiri, Zencan gümrüğünden en çok ihracatın Türkiye'ye yapıldığını belirtti. Zencan Eyaleti Ekonomi ve Mali Genel Müdürü Muhammed Rıza Nadiri, yılın son 9 ayında Zencan gümrüğünden 460 milyon dolarlık mal ihraç edildiğini söyledi. Çinko, külçe, demir profil, çelik ürünleri, trafo ve bakır tablonun en çok ihraç edilen ürünler olduğunu kaydeden Nadiri, Zencan gümrüğünden en çok ihracatın Türkiye'ye yapıldığını ve en çok ithalatında bu ülkeden gerçekleştiğini söyledi.
Tanker tracker firmalarının bildirdiğine göre İran'ın petrol ihracatı 2022 yılının son 2 ayında artarak son 3 yılın en fazla rakamına ulaştı. Reuters'in aktardığı habere göre, tanker tracker firmalarının verileri, İran'ın ham petrol ihracatı 2022 yılının son 2 ayında rekor seviyeye ulaştığını, hatta 2023 yılına da güçlü bir başlangıç yapıp Amerika'nın yaptırımlarına rağmen devam ettiğini gösteriyor. Amerika'da Joe Biden iktidara geldikten sonra İran'ın petrol ihracatı artmış, bazı tahminlere göre 2019 yılından beri en yüksek rakamlara ulaşmıştır. İran'ın petrol ihracatı nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için görüşmelerin durmasına rağmen artış kaydetmiştir.
Rus yapımı Su-35 savaş uçakları 3 ay sonra Tahran'a gelecek. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslami Meclis Konseyi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Şehriyar Haydari, siparişi verilen Rus yapımı Su-35 savaş uçaklarının 3 ay sonra Tahran'a teslim edileceğini söyledi. İslami Şura Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Şehriyar Haydari, Teslim Haber Ajansı'nın siyasi muhabiriyle yaptığı görüşmede şunları söyledi. İran'ın Rusya'ya sipariş ettiği Su-35 savaş uçağı önümüzdeki Hicri Şemsi yılın başlarında ülkeye teslim edilecek. Haydari ayrıca Rusya'ya savunma sistemleri, füze ve helikopter siparişleri verdiklerini de belirterek bu silahların büyük bölümünün yakında ülkeye teslim edileceğini de söyledi. Geçtiğimiz yıllarda Rusya'dan Sukhoi-30 savaş uçağının satın alınmasıyla ilgili spekülasyonlar olduğunu ve zaman zaman bu spekülasyonların güç kazandığını ancak mevcutta daha kaliteli uçakların alınacağını da sözlerine ekledi. Bu spekülasyonlar son aylara kadar devam ederken Hava Kuvvetleri Komutanı General Vahedi, Hava Kuvvetleri için Rusya'dan savaş uçağı alımı haberini doğrulayarak Sukhoi-35 savaş uçağı alımının gündemde olduğunu vurguladı. Şimdiye kadar Rusya'dan savaş uçaklarının satın alınması hususunda zaman zaman birçok resmi olmayan haber yayımlandı ve son olarak Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun bir üyesinin yaptığı açıklamada bu savaş uçaklarının birkaç ay sonra İran'a teslim edileceği açıklanmaktadır. Sukhoi-35 gelişmiş en 0-35 aşamalı dizi radarı ile donatılmış, aynı anda 30 hedef tespit etme ve 8 hedefle angaje olma yeteneğine sahip 4++ neslinin dünyadaki en güçlü savaş uçaklarından biridir. Alçak irtifada maksimum hızı 1500 km/saatte, yüksek irtifada 2500 km/saatte olan bu avcı uçağının güçlü motorlarının çalışma ömrü de dikkat çekicidir. Bu savaş uçağı aynı anda havadan havaya ve havadan karaya gemi savar ve radar savar füzelerle de donatılabilir. Ayrıca her türlü lazer, uydu ve radar bomba ve füzelerini fırlatma ve vurma kabiliyetine sahiptir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şemmeri, İran, İran ve Türkiye sınırında görev yapmak üzere 6 bin polisin konuşlandırıldığını bildirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şemmeri, Irak-Kürt bölgesel yönetimi ile koordinasyon içinde 6 bin polisin İran ve Türkiye sınırındaki gözetleme noktalarına yerleştirildiğini duyurdu. Şemmeri, Irak'ın sınırları kırmızı çizgidir ve sınırlarımızı kontrol etmeyi ihmal etmeyeceğiz dedi. Irak medyasına göre Bakan Şemmeri söz konusu sınırın kontrolünün sağlanması için özel bütçe ayrıldığını ve sınıra kontrol noktaları gözetleme kuleleriyle kameraların yerleştirilmesine başlandığını duyurdu. Irak'ta bakan Suriye sınırındaki sızmaları önlemek için 65 kilometre uzunluğunda beton duvar örüleceğini, duvarın Şengal sınırından başlayacağını ifade etti.
Avrasya Araştırma'nın 2023 Ocak seçim anketinin sonuçlarına göre CHP birinci parti çıktı. AK Parti %30'un altında kalırken MHP'de barajın altında yer aldı. 2023'ün Mayıs ayı içinde yapılması muhtemel olan seçimlerle ilgili anket şirketleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Avrasya Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını paylaştı. 26 ilde yapılan ankete katılan kişi sayısı 2612 olarak açıklandı. Oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle gerçekleşti. CHP %27, AK Parti %25,6, İYİ Parti %12, HDP %9,7, MHP %4,9, DEVA %3, Zafer Partisi %1,5, diğerleri %2,1, kararsızlar %13,2. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti. CHP %31,1, AK Parti %29,5, İYİ Parti %13,8, HDP %11,2, MHP %5,6, DEVA 3,5, Zafer Partisi 1,7, Yeniden Refah 1,2, diğerleri 2,4.
Ankara'da 5 Afgan uyrukluyu öldürdüğü belirlenen Muhammed Omar Yusufi, başkent polisinin takibiyle Afganistan'da yakalandı. 10 Kasım 2022'de Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmüş halde bulunmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Afganistan yetkililerince olayın adının atılması için özel ekip kuruldu. Olay mahallinde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar ile 10 cep telefonu ele geçirildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası ve HDS kayıtlarını inceleyen polis, zanlının 23 yaşındaki Muhammed Omar Yusufi olduğunu belirledi. Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollardan girdi ve cinayetlerin ardından Tahran üzerinden Afganistan'ın Kabil şehrine gitti, tespit edildi. Afgan yetkililerle temasa geçen Türk polisi, şüphelinin gidebileceği yerler ve kişiler konusundaki tespitlerini paylaştı. Bunun üzerine takip alınan zanlı Herat şehrinde gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferi nedeniyle işlendiği belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Siyonist rejim askerine açtığı ateş sonucu bir Filistinli daha hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Ramallah'ın kuzeyindeki Silvat beldesi yakınında işgal güçlerine açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit olduğu ifadelerine yer verildi. Filistin resmi ajansı Vafa'da yer alan haberde İsrail askerlerinin Silvat beldesinin batı girişinde gerçek mermiyle yaraladığı 45 yaşındaki Filistinlinin kaldırdığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, görgü tanıkları da Siyonist güçlerinin sözlü tartışmaya girdiği Filistinliyi aracından zorla indirerek yakın mesafeden ateş ettiğini aktardı.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Kabe'yi ziyaret eden hacıların koronavirüs aşısı Menenjit aşısı ve mevsim gribinin tüm dozlarını almaları gerektiğini duyurdu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı koronavirüs aşısının dozlarını tamamlamanın, hac yapmanın şartı olduğunu açıkladı. Bakanlığın raporuna göre bu yıl hac niyetinde olan hacıların koronavirüs aşısının tüm dozlarını tamamlamaları ayrıca menenjit aşısı ve mevsimsel grip aşısı olmaları gerekir. Hac ve Umre Bakanlığı hacıların koronik hastalıklar ile bulaşıcı ve solunum yolu hastalıklarından mustarip olmaması da dahil olmak üzere hac ibadetlerine yerine getirmesiyle ilgili gereklilikler olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik bin Fabzan Al-Rabia bu yılki hac töreninin kısıtlama ve koşulsuz olacağını ve hacıların negatif bir korona testi sunmalarına gerek olmadığını duyurdu. Al-Rabia yaptığı açıklamada bu yılki hac için yaş sınırı veya hacı sayısında sınırlama olmayacağını ve koşulların koronavirüsünün yayılmasından öncekiyle aynı olacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüsünün yayılmasıyla birlikte hac merasimlerine şart ve kısıtlamalar uygulanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin Ukrayna'da ve Donbas'ta sürdürdüğü askeri operasyonun dinamiklerini olumlu bulduğunu belirtti. Rusya lideri operasyonun tamamıyla planlandığı biçimde ilerlemekte olduğunu ekledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Russia 1 televizyonunda yayınlanan Moskova Kremlin Putin isimli program için verdiği bir demeçte, Ukrayna'da sürdürülen özel askeri operasyona ilişkin dinamiklerin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın planladığı biçimde gelişiyor değerlendirmesini yaptı. Putin, askerlerimizin elde ettikleri sonuçlarla bizi yine pek çok defa memnun edeceklerini umuyorum diye ekledi. Rusya Devlet Başkanı ülkesini Ukrayna'da sürdürdüğü operasyon yüzünden bir dizi yaptırım uygulanmasına karşın Rus ekonomisinin beklentinin üstünde performans gösterdiğini de kaydetti. Putin, bana göre ekonomimizdeki durum sadece stabil değil, son derece tatmin edici de değerlendirmesini yaptı.
Amerika'nın güney eyaletlerinde şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke basınındaki haberlere göre şiddetli fırtınalar çok sayıda evi tahrip ederken binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı. Georgia eyaletinin Boots bölgesinde seyahat eden aracın üzerine ağacın düşmesi sonucu araçtaki 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Ebeveynlerinden biri ağır yaralandı. Alabama eyaletinin Autauga bölgesinde ise 7 kişi öldü. Alabama valisi Kay Ivey sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada Autauga, Chambers, Kosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgeler için olağanüstü hal ilan edildi duyuruldu. Amerika'daki elektrik kesintilerini takip eden Power Outage US isimli web sitesine göre dün Alabama'da 14.255, Georgia'da en az 18.700 kişi enerjisiz kaldı. Fırtınanın ardından Amerikan Başkanı Joe Biden Kaliforniya'da özel durum ilan etti.
Amerika ile Güney Kore, Kuzey Kore ile Güney arasındaki sınır yakınlarında ortak askeri tatbikat düzenledi. Yonhap'ın haberine göre sınır kenti Paju'da düzenlenen ortak askeri tatbikata Güney Kore ordusundan bir birlik ile Amerika'nın 2. Piyade Tümenine bağlı Stryker Tugay Muharebe Timi katıldı. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınıra yakın bir bölgede yapılan tatbikata yaklaşık 800 asker katıldı. Öte yandan Amerika ile Güney Kore, Kuzey'in nükleer silah kullanma ihtimaline karşı gelecek ay yeni bir tatbikat düzenleyecek. 11 gün sürmesi planlanan tatbikatın ara verilmeden yapılacak ilk ve en uzun tatbikat olması bekleniyor. Güney Kore ordusundan Baeho adlı verilen tekerlekli zırhlı araçlar, Hungung adlı tank savar füzenin yanı sıra Stryker zırhlı muharebe araçları ve keşif hava araçları dahil olmak üzere çeşitli araçlar tatbikatta yer aldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da cenaze töreninin düzenlendiği bir kilisenin yakınında hareket halindeki bir araçtan çevreye ateş açıldı. Saldırıda ikisi çocuk, 5 kişi yaralandı. Polis saldırganların yakalaması için çalışma başlattı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araçtan açılan ateş sonucu ikisi çocuk, 5 kişi yaralandı. İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre Londra'nın kuzeyindeki Alston'da cenaze töreninin yapıldığı bir kilisenin yakınında hareket halindeki bir araçtan açılan ateşte 7 ila 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ve 3 kadın yaralandı. Austin tren istasyonu yakınlarındaki olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuğun hayatı tehlikesinin sürdüğü, bacağından hafif yaralanan diğer çocuğun ise taburcu edildiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 41, 48 ve 54 yaşlarındaki 3 kadının ise hayatı tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Komiser Edwards, yaptığı açıklamada hiçbir silahlı saldırı olayı kabul edilemez ancak bugün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda aralarında 2 çocuğun bulunduğu birden fazla kişinin yaralanması şok edici, korkunç saldırı ile ilgili soruşturma sürüyor dedi.
Ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kilisede patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 37 kişi öldü ve yaralandı. Patlamanın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde gerçekleştiği açıklandı. Olayda şimdiye kadar 17 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Konuyla ilgili daha fazla bilgi yayımlanmazken hiçbir kişi veya grup olayın sorumluluğunu üstlenmedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ilk yorumumuz İngiltere'nin İran'ın iç işlerine müdahalesi ve Tahran'ın yanıtıyla ilgili. İngiliz istihbarat servisinde çalışan Ali Rıza Ekberi isimli İran-İngiliz çifti vatandaşı, ajanın casusluk suçlamasıyla idam kararının infaz edilmesinin ardından İngiliz yetkilileri uluslararası hükümleri çiğneyerek İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine müdahale edici açıklamalarda bulundular. İngiliz istihbarat servisi için İran'da casusluk yapan Ali Rıza Ekberi'nin idam cezasının infaz edilmesinin ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran-İngiliz vatandaşı Ali Rıza Ekberi'nin idamından şaşırdığını ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti nizamını barbar bir rejim ve bu idamı da acımasızca ve korkakça bir eylem olarak nitelerken İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace da İran'ı tehdit etti. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de infazdan önce İran yargı erkinin kararına karşı müdahaleci açıklamasında İran, İngiliz-İran vatandaşı Ali Rıza Ekberi'nin infazını durdurmalı ve onu derhal serbest bırakmalıdır demişti. İstihbarat Bakanlığı Ekberi'nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini MI6 olarak bilinen İngiltere'nin gizli istihbarat servisini aktardığının tespit edildiğini duyurdu. İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ekberi hakkında İran'ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli şekilde İngiliz istihbaratına sunan gizli istihbarat servisinin en önemli casuslarından biri denildi. Londra, Ekberi'nin infazı ardından Tahran Büyükelçisi'ni geçici olarak başkente çağırdı. İngiliz yönetimi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Başsavcısını da yaptırım listesine aldı. Londra'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik sınırlarını ihlal etmesi dahil illegal müdahalelerine tepki olarak bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Simon Shercliffe'i İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak İran'ın milli güvenliğini korumak için kararlı girişimin diğer ülkelerin memnuniyetine bağlı olmadığı bildirildi. İngiliz Büyükelçisi'ni çağıran İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Direktörü, İngiltere yönetiminden Ali Rıza Ekberi hakkında elde edilen sağlam bilgileri işaretle İngiliz yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik sınırlarını ihlal eden sıra dışı temasların sağladığı için hesap vermesi gerektiğini belirterek Ajan'a haksız ve müdahaleci desteğinin iki ülke arasında saygıya dayalı ilişkiler iddiasıyla bağdaşmadığını vurguladı. Yetkili İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini korumak için kararlı girişimin İngiltere dahil başka hiçbir ülkenin memnuniyetine bağlı olmadığını kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri defalarca İngiltere'nin Tahran'ın iç işlerine müdahale etmesi konusunda uyarıda bulunmasına rağmen bu ülke yine bu yaklaşımını sürdürmekte. Geçtiğimiz haftalarda İran'da yaşanan kargaşa olayları sırasında İngiltere yönetimi sık sık bu eylemleri ve kargaşacıları destekleyerek İran'ın tepkilerine yol açtı. Ayrıca İngiltere merkezde İran International gibi Farsça yayın yapan düşman medya sürekli şekilde İran'da kaos ve kargaşa çıkarmaya çaba göstermekte ve bunun için her türlü yalan ve uyduruk haberler üretmeye devam etmekte. Böylece gerek İngiltere'nin resmi yetkilileri olsun gerekse medya organları olsun durmadan İran'ın iç işlerine müdahalelerini sürdürmekteler. Bu arada Londra müdahaleci, siyasetlerine paralel olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yeni yaptırım kararları almaya da devam etmekte. Londra yönetiminin takip ettiği yaklaşıma bakıldığında bu ülkenin İran'ın iç işlerine müdahalesinin arttığı görülüyor. Doğal olarak İran İslam Cumhuriyeti de bu müdahalelere tepki göstermekte. Yaptırımlara karşılık veren Tahran, İngiliz Büyükelçisi'ni de dışişlerine çağırıp kendi itirazlarını iletti. İnsan haklarını savunduğunu ve ikili ilişkilerde karşılıklı saygı iddiasında bulunan Londra yönetimi pratikte tam ters adımlar atmakta. Nitekim İran Dışişleri yetkilisi dün İngiliz Büyükelçisi'ne Londra'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik sınırlarını ihlal ettiğini vurguladı. Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti için bu tür müdahale ve ihlaller kabul edilir bir durum sayılamaz. Bunun için İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni dışişlerine çağırarak bu müdahalelerine son vermesi gerektiğini bir kez daha deklare ettiler.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyareti konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Lübnan'dan Şam'a geçerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ile görüştü. Görüşmede Bakan Emir Abdullahyan İran'ın Suriye'ye güçlü desteğine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Suriye'den önce Lübnan'daki temasları sırasında da Lübnan ve direnişe Tahran'ın destek ve yardımına vurgu yapmıştı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin güvenlik ve ilerlemesini kendi güvenlik ve ilerleyişi olarak gördüğünü ifade ederek Tahran'ın Suriye'ye güçlü desteğine devam edeceğini vurguladı. Bilindiği üzere İran İslam Cumhuriyeti ile Suriye yetkilileri arasında özellikle dışişleri düzeyinde iyi ve yakın işbirliği ve istişareler devam etmekte. İran Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyareti de iki ülke arasında ikili, bölgesel ve uluslararası konular hakkındaki görüşmeleri ve istişareleri doğrultusunda yapıldı. Aslında iki ülke arasındaki istişareler bu gibi ziyaretlerle tanımlanıyor. Suriye'nin bölgedeki konumu ve önemi giderek artmakta. Suriye dış ilişkilerinin gelişme süreci de bunu kanıtlar niteliğinde. Nitekim son zamanlarda Arap ülkeleri ve özellikle de komşu Türkiye tarafından duyulan normalleşme sinyalleri de bu bağlamda değerlendiriliyor. İran İslam Cumhuriyeti her daim savaş yerine siyasi çözüme vurgu yapan bir ülke olarak Suriye'nin diğer ülkelerle siyasi ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor.
Nitekim İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan da Beyrut'ta yaptığı açıklamasında Suriye ile Türkiye yetkilileri arasındaki görüşmelerinden memnun olduklarını belirtirken Tahran'ı bu süreci desteklediğini ifade etti. Demek ki İran Dışişleri Bakanı'nın Şam ve Beyrut ziyareti Türkiye-Suriye ilişkileri açısından önemli sayılıyor. Her iki ülke ile dostane ve iyi ilişkileri olan Tahran, senelerdir münasebetleri bozulan Şam ile Ankara ilişkilerinin iyileştirilmesi noktasında önemli rol ifa edebilir. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın da belirttiği gibi İran Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyareti ikili ve bölgesel aşılardan önemli. Yapılan görüşmede Esad, İran İslam Cumhuriyeti'ne Suriye'ye en yakın ülke niteleyerek savaş sırasında İran'ın kendi yanlarında durduğunu, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yardımlarını unutmayacaklarını vurguladı. Bilindiği gibi İran İslam Cumhuriyeti ile Suriye bölgede iki önemli ortak ülke olarak çeşitli alanlarda birbirine desteklemektedirler. İran ile Suriye arasında önemli ve stratejik ikili ve bölgesel konular hakkındaki istişareleri ve koordinasyonu açısından da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın ziyarete büyük önem arz etmektedir. Bu ziyaret ise İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in de Türkiye'ye ve Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesinde düzenlenmesi önemini daha da artırmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, dünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerinde muhtemel bir normalleşme konusu etrafında konuşmuştuk. Özellikle Türkiye de AK Parti iktidarının seçimler öncesi bu gündemin ne kadar gerçekleşmesine ihtiyaç duyduğu ve daha sonra da mülteciler konusunda bu durumun gerçekleştiği takdirde mülteciler konusunun nasıl bir aşamaya geleceği konusuyla ilgili kısaca sizlere bilgilendirmiştik. Bugünkü sohbetimizde yine bu konu etrafında konuşmak istiyoruz. Özellikle ekonomik anlamda Türkiye için ne kadar etkisi olacaktır bu normalleşmenin ve daha sonra AK Parti iktidarının seçimden önce bu normalleşmeyi gündeme getirerek neyi amaçladığını da kısaca gözden geçirmeye çalışacağız. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sizin açınızdan seçimler düzenlenmeden önce AK Parti iktidarı bu ilişkilerin normal hale gelmesine ne kadar ihtiyacı var? Yani eski o hatalarını onarma ve telafi etme yönünde, bu ilişkileri tekrar normal hale getirme yönünde herhangi bir yeni strateji izleyeceği konusunda görüşünüz var mı efendim?
Aslında demokrat Türkiye'nin Suriye barada olan siyasetinin çelişkiliğin seçici daha aşağı çıkarıp hükümetin bir seçim özünün aynı halde bir seçim mecburiyetinde koyup bu manadaki yacaraç Suriye hakkında olan bölge siyasetleri barasında olan acı gerçeği kabul etsin ve onun olumsuz tesiratını da seçici de kabul etsin ki yakin Cenab-ı Erdoğan'ın oyunda çok önemli nakşi ifa edecek. Ya da ki öz siyasetinin mağlubiyete uğradığın boyun tutup ve Suriye ile anlaştın Suriye hükümetiyle. Bu da o manada ki kesinlikle o Ömevi məsidində namaz qılma məsələləri filanı araya çıxardır ki, onlar da yenə də müxalifətin göz önündədir və onlardan da faydalanacaqlar. Yəni, hər halda məncə hükumət əlbəttə ki, çalışır ki, müxalifətin bu məsələni bir necə deyərlər, baydaq kimi qaldırıb və daha artıq oy almağının qarşısını almaq üçün hükumət əlbəttə istəyir ki, tez seçidən əvvəl bunu həll eləsin. Amma bu barədə necə deyirlər, keçmişdə atalar bir sözü var, deyərlər, yuxarı tükürürəm bıyıq, aşağıda sakal. İndi Türkiyə bunun ikisinin arasında qalıb. Bir tərəfdən istir Şamın ələ gətirsin rızayətin və hər halda hükumətə də desin ki, mən siyasəti hər halda düzəltdim və öz səsini də, oyunu da hifz eləsin. Başqa tərəfdən Edlib'də və o Hələb bölgəsində yaşayan müxalifət bir qruplar var. Türkiyə onlara yataqlıq edib, onlara dəstək verib, yaranlıq edib. Bugün onlar, o dəstələr bir nəfər, iki nəfər, yüz nəfər, min nəfər deyirlər. Neçə yüz min nəfər, neçə yüz milyon insandırlar. Türkiyənin Suriyaya yaxınlaşmağı onların etirazına səbəb olur. Onlar da mümkündür bəzi söz söhbət etsələr ki, yenə də seçki ərəfəsində daha kəskin, olumsuz təsiri olar.
Tahran Radyosu.
Son soru olarak Sayın Şerife, sizce bu ilişkilerin normal hale gelmesi Türkiye'nin ekonomisine bir etkisi söz konusu olacak mı? Mevcut krizi aşma yönünde Türkiye bölgesel anlamda ilişkilerini normal hale getirmek suretiyle komşu ülkelerle ekonomisine nasıl bir katkıda bulunabilir sizce efendim?
Tabii ki tesiri olacak ve olumlu tesiri olacak. Yani gərginlik olumsuz təsiri bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə də var. Biz yadımızda olsa 2003-cü ildə AK Parti iqtidara gələndən sonra Türkiyənin siyasi cəhətdən çox iqtisadi papırlaşmasının və titələnməsinin səbəbi onun qonşularla sorumsuz siyasəti nəticəsində oldu. Dünya ilə bir olumlu münasibət qurması nəticəsində oldu. Çox ölkələrlə viza şərtini götürmək şəraitinin nəticəsində oldu. Qonşu ölkələrindən, xüsusən Suriye ilə, bizim yadımızdadır, Suriye ilə sərhədləri açdılar. Ondan əvvəl hətta gərgin şəraitə dönmüşdü, müharibə şəraitindən keçmişdi. Vəli sərhədlərdən minaları təmizlədilər, Bəşəri qonaq elədi, Cənab Ərdoğan və başqa ölkələrdən, hətta Ermənistan ilə. Təbiidir ki, bu münasibətin yenidən Ərdoğanın və AK Partinin və orada demək olar, sələfi bir təfəkkürdən uzaqlaşmağı və yenidən aktual bir siyasətlə irəliləşməyi siyasətdə eləyə bilər Türkiyənin mənfəətinə tamam ola, o cümlədən Türkiyənin indiki iqtisadi gərginliyinə və iqtisadi böhranın həllinə də böyük köməyi ola. Qonşuların həmişə bir-birlərinin sabatında, davamında və bir-birlərinin rifahında təsirləri olub, bundan belə də yəqin ki, belə olar.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Şerif.
İnanılır dilerim.
Çok sağ olun, hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sunduk. Türkiye-Suriye arasında ilişkilerinde muhtemel bir normalleşmenin son günlerde konuşulduğu ve bununla ilgili yaşanan son gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık röportajımızda. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nihale'nin işgalcilerle mücadelede tek seçeneğin direniş olduğunu vurgulaması, Amerika'nın Suriye'de petrol hırsızlığını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken Risalet gazetesinde Suudi Arabistan'ın Siyonist rejimle normalleşme girişimlerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
Suudi aktivistler, Ali Suud'un Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşme hızını artıran son eylemlerinin tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Suudi gazetelerinden Ummul Kara, Suudi yetkililerin sessizce ve medyaya duyurmadan onaylamaya çalıştığı Suudi Arabistan'daki serbest piyasa kurallarıyla ilgili yeni yasalar yayınladı. Yeni yasalar her türlü yabancı malın gümrük vergilerine tabi olmaksızın serbest piyasalara girmesine ve Suudi Arabistan'dan diğer serbest piyasalara çıkışına izin verilmesini içeriyor. Sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler şu açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemeler İsrail mallarının Arabistan'a girişine izin verilmesinin yanı sıra alkollü içeceklerin vahiy topraklarına girişine izin verilmesi anlamına geliyor. Suudi resmi gazetesi tarafından yayınlanan bu düzenlemelerde alkollü içeceklerin veya İsrail mallarının bu düzenlemelerin dışında olduğuna dair hiçbir istisnada bulunulmamıştır.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran'ın petrol ihracatının artması, İslami İran Yargı Erki Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin Hamid Nuri'ye yönelik muamele, İsveç hükümetinin hukuk, adli ve insan hakları sicilinde bir leke olarak nitelendirmesi gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
İşgalci Siyonist güçler Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde 2023 yılının ilk 12 gününde toplamda 170 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esir Merkezi'nin yaptığı açıklamada işgal güçlerinin Batı Şeria bölgesinde ve Kudüs çevresinde bazı kasabalara ve mülteci kamplarına defalarca baskınlar düzenlediğini ve tutuklamalar yaptığını belirtti. Açıklamada esir alınanlar arasında kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve yaralı ve her kesimden insanların bulunduğu, bu kişilerin gözaltına alınması sırasında evlere yapılan baskında büyük tahribatlar gerçekleştiği, yakalama esnasında insanlara vahşi saldırılar düzenlendiği vurgulandı.
Hemşehri gazetesinde Ali Halife rejimi hapishanelerindeki içler acısı durumu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
Son 10 yılda Ali Halife hapishanelerin içler acısı durumu hakkında birçok rapor yayınlandı. Bu husus uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin hapishane koşullarını iyileştirmesi, siyasi tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamelenin durdurması talebine yol açtı. Bahreyn'deki 162 siyasi tutuklu bu ülke yetkililerine hitaben yazdığı bir mektupta Halife hapishanelerinin içler acısı koşullarını şikayet ederken hapishanelerde insani şartların sağlanmasını talep etti. Mahkumların talepleri arasında uygun sağlık hizmeti almak, dini törenleri gerçekleştirmelerine izin verilmesi, aileleriyle iletişim kurmaları ve işkenceyi azaltmak ve hücre hapsini kaldırmak vardı. İnsan hakları aktivisti İbtisam El-Sayyid bu bağlamda yaptığı açıklamada MS hastası olan Bahreynli mahkumların fiziksel durumu tedavi eksikliği nedeniyle çok ciddi. Genellikle hastanelerde bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Bazıları herhangi bir tedavi görmeden haftalarca hapiste kalıyor diye kaydetti. Halife rejimi cezaevlerindeki tutsaklar haklarını alabilmek için zaman zaman açlık grevine giriyorlar. Taleplerinden biri sağlık hizmetlerinden yararlanmak. Ancak cezaevi yönetiminden sadece asılsız vaatler ve gecikmeler geliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimizde önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı liderinin Ehlibeyt şairleri ve ağaççıları ile bir araya gelmesi,
İran halkının cuma namazı sonrası Fransız dergisinin hakaretlerine karşı gösteri düzenlemesi,
İran Dışişleri Bakanı'nın Lübnan ziyareti,
İran'dan transit geçişlerin artması,
Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu'nun İran'ı övmesi,
İran Cumhurbaşkanı'nın yabancı ülkelerin büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etmesi
ve İran Genelkurmay Başkanı'nın Şehit Süleymani intikamını hatırlatması
önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei düşmanların yanlış hesaplamalarından dolayı ülkedeki son olaylarda başarısız kaldıklarını söyledi. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın kutlu doğum günü nedeniyle bir grup Ehl-i Beyt ağaççısı ve şairi Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile bir araya geldi. İslam İnkılabı rehberi bu görüşmede ülkede çıkan son olaylarda düşmanın planı ve hesaplamasını açıklayarak bu olaylarda düşmanın planı kapsamlı olsa da hesaplaması yanlıştı dedi.
Düşman ülkeyi parçalamak ve yok etmek için gerekli tüm faktörleri kullandığını vurgulayan Ayetullah Hamenei, bu faktörler arasında ekonomi faktörü vardı. Çünkü ülkenin ekonomik durumu iyi değildi. Dolayısıyla halkın geçim sıkıntısı onların kullanabilecekleri bir faktördü ifadelerini kullandı. Ayetullah Hamenei konuşmasını şöyle sürdürdü. Ayrıca güvenlik meselesi, casusluk timlerinin sızması, İranofobi, etnik, dini, siyasi ve kişisel motivasyonların kışkırtılması ve yaygın propaganda düşmanları aylar önce harekete geçen diğer yıkıcı faktörlerdi.
Düşmanın yanlış hesaplamalarından dolayı başarısız kaldığını belirten Ayetullah Hamenei, düşmanlar ekonomik sorunlar nedeniyle İran milletinin onların yıkım ve bölücü planlarını destekleyeceğini düşünüyorlardı. Çeşitli hakaretlerle ülke yetkililerini saha dışına çıkarabileceklerini düşündüler. Kargaşa ile ülkenin üst düzey yetkilileri arasında anlaşmazlık çıkarabileceklerini düşündüler. Amerika hizmetindeki bazı ülkelerin petrol dolarlarıyla İslam Cumhuriyeti'nin iradesini etkileyebileceklerini ve gençlerimizi umutsuz edebileceklerini düşündüler. Ancak hata yaptılar ve kimse onlara aldırış etmedi ifadelerinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi, düşmanlar hata yaptılar. Çünkü İslam Cumhuriyeti'nin iradesi ve kararlılığı onların tüm güç unsurlarından daha güçlü ve sağlamdı diye kaydetti. Düşmanların 40 yıldır İran'a karşı eylemde bulunmak için ellerinden geldiğini yaptığını ifade eden Ayetullah Hamenei, hesaplamalarının yanlış olduğundan dolayı başarısız olduklarını ve ileride de başarısız olacaklarını söyledi.
İran halkı Fransız basınından Charlie Hebdo dergisinin çirkin eylemine karşı düzenlediği protesto yürüyüşü sonu yayınladığı bildiride istikbar üssünün İslam dininin kutsallığına, velayet ve Şii din merciliğine yönelik küstah hareketini şiddetle kınadı. İran'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen cuma namazı ardından halk Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun İslami kutsallıklara ve merciliğe yönelik çirkef hakaretlerine kınamak için düzenledikleri yürüyüşte bu tür eylemlere duydukları öfke ve nefreti haykırdılar.
Fransız dergisinin çirkin hareketine karşı düzenlenen protesto yürüyüşü sonunda yayımlanan bildiride şöyle yazıldı. Zayıf Fransız dergisinin bu umutsuzca hareketi ahlakın ve maneviyatın yenilgi ve çöküşünü, zayıflığı, çaresizliğini ve düşünce çıkmazını ve Batı kültürünün silikleştiğini gösteriyor. Bildirinin devamına şöyle yazıldı. Charlie Hebdo dergisinin aşağılayıcı eylemi hayat veren İslam dininin ihtişamına ve parlaklığına karşı Batı'nın kızgınlığının İslam'a ve İslami değerlere inanan, akıllı, inançlı bir milletin duruşu ve sebatının, onların dinlere ve ilahi değerlere olan inatlarının ve kutsal özgürlük başlığının yanlış ve insanlık dışı bir tercümesidir. Ve bu çirkin eylem, din, maneviyat ve ilahi değerleri günümüzün şaşkın insanın kayıpları olduğunu düşünen Müslümanlar ve özgür insanlar tarafından kınanıyor.
Tahran Radyosu.
Beyrut ziyareti sırasında Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhavi bile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Lübnan'ın sadık bir dostu olarak kalacağını vurguladı. Söz konusu ziyaret, Emir Abdullahyan'ın İran Dışişleri Bakanı görevini üstlendikten sonra Lübnan'a üçüncü ziyareti sayılır. İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında özel yeri olan ülkelerden biri Lübnan'dır. İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan direnişinin en önemli destekçisi olup, Siyonist rejime karşı mücadelede her zaman Lübnan'ı ve direnişi desteklemiş ve bu desteğin devamının önemini vurgulamaktadır. Her zaman bu ülkenin siyasi gruplarını siyasi bir çözüme ulaşmaya ve güçlü bir hükümet kurmaya teşvik etmiştir.
Bu konu Emir Abdullahyan'ın Lübnan'a yaptığı ziyareti ve Abdullah Buhabib ile görüşmesinde de vurgulanmış. Lübnan siyasi akımlarına da gereken desteklerin verileceğinin altı çizilmiştir. Burada önemli olan nokta Buhabib'in Lübnan'ın istikrar ve güvenliğine verdiği sürekli destek ve İran'ın Lübnan'ın ekonomik sorunlarının çözümündeki iyi niyetinden dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ne de teşekkür etmesidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin de Lübnan'ı zor zamanlarda desteklediğini takdir etmesi dikkat çekicidir. Bu arada Lübnan'ı desteklediğini iddia eden bölge ve bölge dışı ülkeler ise sadece pasif kalmayıp hatta bu ülkenin iç sorunlarını sürdürme ve derinleştirme yönünde hareket etmektedir. Lübnan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizin nedenlerinden biri de Amerika'nın yaptırımları ve bu ülkeye bölgesel yardımın kesilmesi olduğu belirtiliyor.
Ayrıca 2021 yılında Suudi hükümeti ve diğer bazı Arap hükümetleri Lübnan'a yönelik güçlü baskılarla bu ülkenin ekonomik ve siyasi sorunlarını büyütmek için harekete geçti ve bu politika hala devam ediyor. Bu bağlamda Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan halkının elektrik ve enerji sorunuyla ilgili sıkıntılarını hafifletmeyi hazır olduğunu vurgulayarak, Lübnan'daki elektrik santrallerinin onarımına ve yeni santrallerin inşasına yardım etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. Bu ülke ile İran arasındaki bir diğer önemli konu da şu ki, Tahran ve Beyrut, Siyonist rejim konusunda ortak görüşe sahipler ve bu rejimin Filistinlere karşı işlediği suçları kınarken Tel Aviv'e karşı direnişin gerekliliğini vurguluyorlar. Buna istinaden Emir Abdullah Yani ile yaptığı görüşmede İran ve Lübnan'ın Tel Aviv'in yeni kabinesine ilişkin görüşlerinin örtüştüğünü belirten bu Habib, İsrail İç Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya girmesini kınadık. İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının devam etmesini önlemek için uluslararası toplumdan üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesini istiyoruz dedi.
Aslında İran ve Lübnan arasındaki işbirliği stratejik boyutlara da sahip olabilir. Bu alanda İran'ın direnişin Siyonist rejim İsrail'e karşı önemli bir ayağı olan Hizbullah hareketini desteklemesi ve Hizbullah'ın da Lübnan'da siyasi olarak önemli dengeleyici bir güç haline gelmesi stratejik işbirliğinin ve yakınlığın parçası sayılır. Buna rağmen çıkarlarını tehlikede gören kimi bölge aktörleri bu etkinliği stratejik işbirliğinin devam etmesini engellemek istiyor.
İran'ın Türkiye ihracatı 2022 yılının 11 ayında %24'lük artışla 3 milyar doları aştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan son istatistikler, ülkenin İran ile ticaretinin 2022'nin 11 ayında %18 büyüdüğünü gösteriyor. 2021 yılının Ocak-Kasım aralığında 4,99 milyar dolar olarak açıklanan İran ile Türkiye arasındaki ticaretin değeri 2022'nin aynı döneminde 5,88 milyar dolara yükseldi.
Rapora göre Türkiye'nin 2022 Ocak-Kasım aralığında İran'a yaptığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 2,78 milyar dolara ulaştı. Türkiye, Ocak-Kasım 2021'de İran'a 2,49 milyar dolar değerinde mal ihraç etti. İran'ın 2022'nin 11 ayında Türkiye ile olan ticaret dengesi İran lehine 320 milyon dolar civarında oldu. Ayrıca Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat 2022'nin 11 ayında Türkiye'ye 8 milyar 422 milyon metreküp İran gazı ihraç edildiğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Afganistan'da kadınların toplumsal faaliyetlerden yoksun bırakılmasının Rahmani İslam dininin öğretilerine aykırı olduğunu söyledi. Lübnan'da siyasi ve dini gruplarla buluşan Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da iktidara gelen grubu tanımadığını ancak bazı konularda bu ülkenin sorunlarının hafifletilmesi için irtibat kurduğunu ifade etti.
Emir Abdullahyan, Afganistan'da krizin çözümü için tüm siyasi gruplardan bir hükümetin kurulmasının şart olduğunu belirtti. İran'ın Afganistan halkına desteğinin devam edeceğine dikkat çeken Bakan Emir Abdullahyan, terör örgütü IŞİD'in bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı binasına saldırısını kınadı.
Malezya Büyükelçisi Hayri Bin Ömer, Rusya Büyükelçisi Alexey Dedov, Venezuela Büyükelçisi Jose Rafael Silva Aponte ve Mali Büyükelçisi Muhammed Maiga, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye güven mektubu sundu. Malezya Büyükelçisi Hayri Bin Ömer, Rusya Büyükelçisi Alexey Dedov, Venezuela Büyükelçisi Jose Rafael Silva Aponte ve Mali Büyükelçisi Muhammed Maiga, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye güven mektubu sundu. Cumhurbaşkanı Reisi, Malezya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Hayri Bin Ömer'i kabul etti. Kabulde Büyükelçi Bin Ömer, reisiye güven mektubu sundu. Güven mektubu takdim töreninde reisi, İran ve Malezya arasındaki ilişkilerin özellikle İslam devriminden sonra geliştirildiğini belirterek, İran hükümetinin önceliği Müslüman ülkelerle ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri derinleştirmek ve geliştirmektir, dedi.
Yaptırımlara ve tehditlere rağmen İran gelişme ve ilerleme yolunda büyük adımların atıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkedeki mevcut büyük kapasiteler dikkate alındığında bu kapasitelerin İran ile Malezya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için kullanılacağını umuyorum ifadesini kullandı. Malezya'nın yeni Tahran Büyükelçisi ise ticaret, yatırım, eğitim, bilim, teknoloji ve turizm İran ile Malezya arasındaki ilişkilerin gelişmesini temel oluşturabilecek alanlar arasında yer alıyor açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi daha sonra Rusya Büyükelçisi Alexei Dedov'u kabul etti. Kabulde yeni Rus Büyükelçisi Dedov Reisi'ye güven mektubu sundu. Reisi Alexei Dedov ile yaptığı görüşmede İran ile Rusya arasındaki mevcut iyi ilişkileri işaret ederek iki ülke arasındaki stratejik ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Büyükelçi Dedov ise iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin yaptırım politikasını izleyen Batı ülkelerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Şehit General Süleymani'nin terör eyleminin komutanlarına ve faillerine karşı intikamın hala İslam Cumhuriyeti ve Diriliş Cephesi'ne ait olduğunu ve bu dosyanın teröristlerin cezalandırılmasına kadar açık kalacağı vurgusunda bulundu. Tüm General Mehmet Bakır'ı Şehit Süleymani'nin gururlu intikam operasyonunun yıl dönümü mesajında şu ifadelere yer verdi. Amerikan terör devletinin, İslam dünyasının ve İran'ın milli kahramanı Kor General Kasım Süleymani ve Diriliş Cephesi'ndeki bir grup komutan ve silah arkadaşına yönelik suikast eylemi bir hükümetin tüm yasal, siyasi ve uluslararası kurallara aykırı bir şekilde Irak hükümetinin resmi konuğunu insansız hava aracı saldırısıyla nasıl hedef alabildiği meselesi İran halkını, İslam milletini ve dünyanın diğer uluslarını garip bir şaşkınlığa sürükledi.
Bu mesajın devamında şu ifadelere vurgu yapılmıştır. Böyle bir durumda Amerikan terör eylemine karşı misillemede bulunmak, direniş ekseninin Seydel Şühedasının şehit edilmesinden sonra İran halkının ve hatta hak peşinde olan ulusların birinci talebi olacağı açıktı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri de bu haklı talebi anlamış ve General Süleymani suikastının planlandığı üslerden biri olarak bilinen Irak'taki Amerikan Aynel Aset üssünü bombalayıp imha etmeye hazırlandı.
Değerli dinleyiciler, haftanın bakış isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
B Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışıyoruz.
Sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
13. dönem Asya Parlamenter Asamblesi zirvesinin Türkiye'de düzenlenmesi
ve Tahran'ın Bakü'ye yönelik sınır konusundaki tutumunun tekrarlanması
bölgede yaşanan en önemli gelişmelerin başlıklarıydı.
Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlendi. İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İran'ın temsilcisi olarak Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu'na katıldı. Galibaf'a Türkiye ziyaretinde İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yardımcısı Yakup Rızazade'nin yanı sıra bazı milletvekilleri eşlik etti. Galibaf Türkiye'ye girişinden hemen sonra Asya Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Muhammed Rıza Mecidi ile bir araya geldi. Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu, Türkiye Meclis Başkanı ve APA Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde 9-10 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Toplantıya 7 ülke meclis başkanları ve 4 ülke başkan yardımcıları seviyesinde katılırken Asya'dan 25 ülkenin üst düzey yetkilileri toplantıda hazır bulundu.
Asya Parlamenter Asamblesi'nde İran Parlamenter Heyeti Dönem Başkanı Ali Alizade, Asya parlamenterlerinin halkın temsilcileri olarak çok boyutlulukta rol aldıklarını ve İran'ın da katılımı ile bölgedeki meslektaşlarıyla işbirliğini duyurduğunu belirtti. Asya Parlamenter Asamblesi'nin 13. Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Galibaf, bu toplantıyı mükemmel bir şekilde düzenlemesi için gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, özellikle de Türk mevkidaşı Mustafa Şentop'u takdir etti. Galibaf konuşmasının devamında uluslararası düzenin bir geçiş döneminden geçtiği bir ortamda Asya ülkeleri işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirerek tek taraflılığı reddetmelidir dedi.
Son yıllarda bölgesel ve kıtasal kurumların oluşturulması dünyada benzeri görünmemiş bir büyüme gördü. Özellikle son yıllarda çeşitli boyutlarda büyüme ve gelişme süreci Asya kıtasında şekillenmekte ve yükselen ekonomiler olarak bilinen ülkelerin çoğu bu kıtada yer almaktadır. Uluslararası sistemdeki gelişmeler ve çok taraflılığa dayalı çok kutuplu bir sistemi gerçekleştirme çabası dikkate alındığında Asya bu alanda önemli bir rol oynayabilir. Kıtanın uluslararası örgütlerinden biri olan Asya Parlamenter Asamblesi, Avrupa ve Afrika parlamentolarından farklı olması ve kıtasal kurum inşası alanındaki deneyim eksikliği nedeniyle büyüme ve mükemmellikten hala uzak olmasına rağmen gerekli yöntemleri kullanma ve engellerin kaldırılması halinde ortak çıkarların temini için yüksek bir potansiyele sahiptir.
Eylül 1999 Dakar toplantısında demokrasi, insan hakları ve bölgesel istikrarın gelişmesi hedefiyle kurulan Barış İçin Asya Parlamentolar Birliği'nin adı 12-14 Kasım 2006 tarihinde Tahran'da düzenlenen 7. toplantısında Asya Parlamenter Asamblesi olarak değişti. Asya Parlamenter Asamblesi, İslam Konseyi'nin bölgecilik ve parlamenter ekonomik diplomasinin geliştirilmesi için önemli diplomatik kapasitelerinden biridir. Asya Parlamenter Asamblesi ayrıca siyasi inisiyatifler sunarak gerginliğin azaltılması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu arada İslami Şura Meclisi, Asya Parlamenter Asamblesi'nin kurulması ve önem kazanması, Tahran'da daimi sekreterliğinin kurulmasına, ayrıca Daimi Sosyal ve Kültürel Komitede İran İslam Cumhuriyeti Başkanlığı, Asya Parlamenter Asamblesi oturumlarında yasama gücü etkinliği kapasitesini hissedilir şekilde güçlendirmiştir. İranlı parlamenter heyetinin Asya Parlamenter Asamblesi'nin Türkiye-Antalya oturumuna katılmasının İran için olumlu sonuçları olacağı tahmin ediliyor.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti bir kez daha başta Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan sınırları noktasında bölge düzeyinde jeopolitik değişikliklere kabul etmemeye dair tutumunu tekrarladı. Türkiye'de düzenlenen Asya Parlamenterler Asamblesi'nden dönen İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı basın mensuplarının açıklamada bulundu. İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Garibaf, Mehrabad Havalimanı'na girişinde bu toplantıda hazır bulunan üst düzey yetkililerle yapılan görüşme ve müzakerelere atıfta bulunarak yoğun ve verimli bir Türkiye gezisi oldu. Geçmişte koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen bu zirve, bu yıl Asya ülkelerinden farklı düzeylerde 44 meclis heyetinin katılımı ile gerçekleştirildi, dedi. Muhammed Bagır Galibaf, Asya Parlamenter Asamblesi zirvesi çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türkiye Parlamento Başkanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıya atıfta bulunarak şunları kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Parlamento Başkanları ile ikili ve üçlü görüşmeler yaptık. Ticaret, transit ve enerji gibi konularla ilgili konuştuk, dedi. Galibaf son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile de yanlış anlaşılmalar söz konusu oldu. Bu sorunlar çözüldü ve ileride Bakü'ye bir gezi yapmam kararlaştırıldı ve ilgili toplantılarında yapılması kararlaştırıldı açıklamasında bulundu. Kuzey, Güney ve Doğu Batı transit güzergahları için görüşmeler yapıldığına işaret eden İran Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve liderler düzeyinde üçlü toplantılar yapılmasına ve ulaşım, transit ve ticari geçişleri ilişkin görüşmelerin yapılmasına karar verildi, dedi.
Muhammed Bakır Galibaf ayrıca İran İslam Cumhuriyeti sınırlarında herhangi bir jeopolitik değişikliği de kabul etmeyecektir diye vurgu yaptı. Galibaf, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirlikleri de vurgu yaptı. İslam Konseyi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel sahnede iyi ilişkilere sahip olmasını umduğunu ifade ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırda herhangi bir jeopolitik değişikliği kabul etmediğini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, toplantıya katılmak üzere Türkiye'ye gelen İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Asya Genel Kurulu oturum aralarında bir araya geldi ve konuştu. Bu görüşmede Galibaf, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin çeşitli siyasi, ekonomik ve parlamenter alanlardaki önemine işaret ederek şunları söyledi. İran'ın komşu ülkesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran İslam Cumhuriyeti için özel koşulları vardır. Bu nedenle İkili ilişkilerin yanı sıra parlamenter ilişkilerin imkanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ciddi rol oynayabilir. Bölgesel ve küresel arenada iyi ilişkiler kurulabilir. Bölge ülkeleri ne kadar yakın olursa bölge için o kadar iyi olur. Bölge dışı yabancıların ve ülkelerin müdahalesine izin verilmemelidir.
Sahibe Gafarova'da yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti ile uluslararası düzeyde işbirliği çağrısında bulunduğu bir konuşmada Galibaf ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkenize birçok kez ziyaret ettim ve sizi Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyaret etmeye davet ediyorum. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin her alanda ikili işbirliğine ilişkin önemli belgelere imza attığı düşünüldüğünde Tahran ve Bakü Meclis Başkanları görüşmesinin büyük önem taşıdı ve iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini de geliştirebileceğine de katkıda bulunacağı komşu ülke ilişkileri anlamında dönüşüme yol açabileceği açısından da önemlidir. Özellikle İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti milletlerinin birçok dini, tarihi ve kültürel ortak noktaları olduğu ve iki komşu Müslüman ülkenin milletlerinin doğasında var olan ortak özellikler göz önüne alındığında ikili ilişkilerin mümkün olduğu kadar artırılmasına odaklanılması gerektiği belirtilmelidir. İran milletlerinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti milletinin ikili ilişkileri güçlendirme arzusuna rağmen İlham Aliyev hükümetinin yetkileri bu ülkenin Müslüman halkının görüşlerinin aksine yabancılarla işbirliğine daha sıcak bakıyor. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ırkçı İsrail rejimi ile ilişkilerinin koşulsuz genişletilmesi ve bu rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran ile sınır topraklarındaki faaliyetleri durumu gerginleştirmektedir. Bakü hükümetine bu eylemlerinden karşılıklı ilişkileri olabildiğince zedeleyebileceği açıktır. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne saldırmaya çalışması iddiaları, uyuşturucu ticareti yapmak gibi asılsız ithamlarda bulunulması ve bu konuda asılsız suçlamalar, Bakü yönetiminin politikalarını yeniden gözden geçirmesi gereken diğer durumlar arasında yer alıyor.
Aynı zamanda İlham Aliyev hükümetine bağlı medyada dahil olmak üzere Bakü medyası hala Tahran'a hakaret etmek ve İran'ın dini liderlerini yok saymakla meşgulken İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento Başkanları arasında görüşme gerçekleşti. İlham Aliyev hükümetinin Bakü'deki medya üzerinde tam kontrole sahip olduğu ve İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin genişletilmesine karşı olan yabancı ve düşman medya gruplarını engelleyebileceği göz ardı edilmemelidir. Tahran ve Bakü arasındaki ilişkiler ise bu şekilde iyileştirilebilir. Ancak bu akımın faaliyetlerinin devam etmesi İlham Aliyev hükümetinin bu alanda fazla bir gücünün ve iradesinin olmadığı anlamına gelecektir. Genel olarak İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento Başkanları arasındaki görüşme, iki ülke arasında ortaya çıkan yanlış anlamaları çözmek, ayrıca ikili ilişkilerin genişletilmesi alanlarını incelemek için iki taraf için iyi bir fırsat yaratmıştır. Bu bağlamda İran İslam Meşru Meclisi Başkanı'nın Azeri mevkidaşının davetine olumlu yanıt vermesi etkili ve belirleyici sayılabilir.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'yi seçkin ve büyük bir fakih olarak tanıtıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Elbette imam büyük bir fakihti. Hem büyük ve seçkin bir fakihti. Hem bir filozoftu, hem teorik irfanda görüş sahibiydi. Bu meselelerde teknik ve bilimsel bölümlerde bir önder sayılırdı. Lakin imamın seçkin şahsiyeti bunların hiçbirine bağlı değildir. İmamın asıl kişiliği ve Allah için hakkıyla savaşın idi. Büyük imam, o seçkin bilimsel alanlara sahip olarak Allah yolunda cihat meydanına girdi ve bu cihadı ömrünün sonuna kadar sürdürdü ve muazzam bir hareket oluşturdu. Sadece kendi ülkesinde değil, bizim tüm bölgede ve tüm İslam dünyasında ve bir ifadeyle tüm dünyada. Bu hareketin sonucu eşsiz bir sonuçtur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.